Ayrı bir keyif ve ihtilal. Altan Öğmen. Sayfa 26. Yollardaki yedek subay. O genel bildiriden sonra uygulamayla ilgili ayrıntılı bilgiler yayınlanmaya başladı. Onlar artık spikerler tarafından okunuyordu. Biri sokağa çıkma yasağıyla ilgiliydi. Ankara'da ve İstanbul'da sokağa çıkma yasağı konulmuştu. İkinci bir tebliğ yapılıncaya kadar kor diplomatik dahil bütün vatandaşların o yasağa uymaları isteniyordu. Bu yasağın kapsamı dışında kalanlar, yani sokağa çıkabilecek olanlar, sadece silahlı kuvvetler mensuplarıydı. Onlar görevlerine gideceklerdi. Silahlı kuvvetler mensuplarından biri de, anlattım, bendim. İstersem dışarı çıkabilirdim. Ama galiba bu sadece istersem yapacağım bir şey değildi. İstemezsem de çıkmam gerekiyordu. Gerçi o sırada görevimden izinliydim ama radyodan yapılan çağrıda silahlı kuvvetlerin mensupları birliklerine gidip katılsınlar deniliyordu. İzinli olanlar katılmasın denilmiyordu. Yani üniformayı giyip evden çıkmak hakkım da ama aynı zamanda görevim de sayılırdı. Çağrıyla ilgili yorumum buydu. Tabii bu yorumumu anlatırken o yorumun temelini oluşturan eğilimimi de itiraf edeyim. Üniformamı giyip dışarı çıkmayı biraz da gazetecilik merakıyla istiyordum. Kimsenin sokağa çıkamadığı gün ben çıkıp durumu gözlerimle görebilecektim. Hem şehrin durumunu hem de bizim okuldaki subayların, askerlerin durumunu, herkes ne yapıyor o ihtilal gününde, hepsini doğrudan doğruya öğrenebilecektim. Hızlı bir duş, tıraş ve çay, üniformamı giydim, evdekilere Allah'a ısmarladık dedim, çıktım dışarı. İlk hedefim Atatürk Bulvarı'na ulaşmak. Bunun için bizim Koçatepe'deki Binektaşı Sokağı'ndan bulvara dikey olarak giden Olgunlar Sokağı'na geçilecek. Olgunlar Sokağı yokuş aşağı giden uzun bir sokak, sonunda bulvar var. Oraya varırsam gerisi kolay. Ya saat 7'ye doğru bizim okulun servis otobüsü gelir, normal günlerde her sabah bindiğim otobüs. Ya da bulvarda nasıl olsa görevli subaylara rastlarım, onlardan öğrenirim ne yapmam gerektiğini. Bulvar Ankara'nın omurgası sayılır. Asker ihtilal yapmış orayı sahipsiz bırakır mı? Evden çıkarken saat 6.30'u geçmişti, ortalık ağarmıştı. Sokağa çıkma yasağı vardı ama mahalledeki tüm apartmanların kapılarının önüne insanlar çıkmıştı. Sevinçliydiler. Önlerinden geçerken bana, daha doğrusu üniformama sevgi gösterisi yapıyorlardı. Alkışlıyorlardı. Türk ordusu çok yaşa diye slogan atıyorlardı. Yakın komşular dışında şahsen tanıştıklarım yoktu. Alkışlar, sloganlar subay oluşum yüzündendi. Beni hiç tanımayanlar da o nedenle yanıma geliyorlar, elimi sıkıyorlardı. Hayırlı olsun diyorlardı, yolunuz açık olsun diyorlardı. Bir apartmanın kapısında çaylarını içmem için ısrar ettiler. Ben de çok teşekkür ederek içemem demekte ısrar ettim. Alternatif olarak lokum ikram ettiler, onu aldım. Olgunlar Sokağı'nın Atatürk Bulvarı'na kadar giden bölümünde benden başka yürüyen asker yoktu. Dolayısıyla silahlı kuvvetlere yönelik tebriklere ve temennilere karşı teşekkür anlamında asker selamı verme görevi sadece bana düştü. Bulvara varınca görevimin yükü azaldı, tahminim doğruydu. Bulvarın kaldırımlarında hareket halinde subaylar ve askerler vardı. Bazıları ihtilalin oradaki görevlileri gibi görünüyorlardı. Yanlarında harp okulu öğrencileri de vardı, bazıları araç bekliyordu. Bulvarın o bölümüne bakan binaların kapılarının önünde toplananlardan gelen tezahürata cevap vermek artık onların da göreviydi. Atatürk Bulvarı'nın Olgunlar Sokağı ile birleştiği yer normal zamanların sabahlarında tüm askeri servis araçlarının durak yeriydi. Bizim okulun servis otobüsü de belirttim, oraya gelip dururdu. O gün gelecek miydi yoksa gelip geçmiş miydi bilmiyordum. Orada bekleyen subaylar bizim okuldan değildi, başka başka birliklerdendi. Onların da çoğu kendi servis araçlarının gelip gelmeyeceğini bilmiyorlardı. Her birinin amacı kendi birliğine ulaşmaktı. Ama oradaki harekatta görevli gibi görünen veya durumdan görev çıkarmış olan subaylar diyorlardı ki, kendi birliğinize gitmek şart değil, hangi birliğe ulaşırsanız oraya gidin. Bekleyenlerin beklediği araçların bir kısmı geldi. Araçları gelmeyenlerin bazısı da gelen araçlara bindiler gittiler. Ben bizim servis otobüsünü biraz daha bekledim, gelmedi. Ama bir askeri cip geldi, önümde durdu. İçinde asker şoförün yanında bir binbaşı, arkasında bir harp okulu öğrencisi. Binbaşı bana seslendi, nereye gideceksin aslayım benim? Önce bir selam verip kendimi tanıttım. Ordu Donatım Okulu'ndan Altan Öğmen, dış kapıya okula gidiyorum binbaşım. Biz harp okuluna gidiyoruz, istersen bin. Oradaki araçlar gidip geliyor, senin oraya giden bir araç bulursun belki. Bu teklif oradaki subayların tavsiyesine de uyuyordu. Teşekkür ettim, araca girdim. Arka kısımdaki harp okulu öğrencisi sola kaydı, onun yanına oturdum. Harp okulunun bahçesi. Askeri araçlardan başkasının geçmediği bulvardan ve saptığımız caddelerden harp okuluna doğru gittik. Yol kısa ama nerede bir apartman varsa önünde bizim mahalledeki manzara vardı. Orduya sevgi gösterilerinden askeri aracımız da nasibini aldı. Tabii içinde oturan bizler de. Binbaşı harp okulunda görevliymiş. Beni sordu, mesleğimin gazetecilik olduğunu, birkaç hafta sonra terhis olacağımı söyledim. Ulus'ta çalıştığımı öğrenince memnun oldu. Gazetecilere de çok çektirdiler dedi. Harekatın başından biri görev başındaymış. Postane ve radyo ele geçirildikten sonra iş kolaylaşmış. Bakanlar ve bir kısım Demokrat Partili milletvekili harp okuluna götürülüyorlarmış. Bir kısmı bunu kendileri istiyormuş. Çünkü bazılarının evleri önünde komşuları olan sivillerden tepkiler başlamış. İlk bilgileri edindiğim bu kısa sohbetin eşliğinde harp okuluna vardık. O sabah orası çoğunluğu subaylardan oluşan çok kalabalık bir askeri merkez haline gelmişti. Fakat bahçe girişinin dışında subaylara destek sloganları atan sivil vatandaşlar da vardı. Sokağa çıkma yasağına rağmen oraya kadar gelebilmişlerdi. Subaylar ve harp okulu öğrencileri sivilleri bahçeye sokmamak için önlemler almışlardı. Bizim aracın durup bizi indirdiği yerdeki subay topluluğu araçlarla gelip gidenleri izliyordu. Bizim arabalardan da kimlerin indiğine baktılar. Sonradan anlayacaktım, aramızda sivil bulunsa kim olduğunu soracaklardı. Kim olduğuna göre tepkilerini göstereceklerdi. Binbaşı beni bir subay topluluğunun içine götürdü. Oradakilerden bir yüzbaşıyla tanıştırdı. Yüzbaşının yanında bir de üsteğmen vardı. Onlara arkadaşımız gazeteci dedi, yakında terhis olacak. Ordonat okulunda, oraya gidecek araç arıyor. Göç yolda düzelir hesabı. Ayaküstü sohbetimizde yüzbaşı binbaşıya bir şeyler anlattı. Getirilip okulun içine alınan Demokrat Partili siyasetçilerinden bazısına tepki büyükmüş. Özellikle sertlik yanlısı olarak tanınanlara. Demokrat Partili olup da hükümete muhalif diye bilinenlere ise iyi davranılıyormuş. Sevgi gösterileri bile yapılıyormuş. Tek direniş haberi Çankaya'dan gelmiş. Cumhurbaşkanı Celal Bayar gelenlere karşı koymuş ama o da uzun sürmemiş. Başbakan Adnan Menderes'in durumu hakkında yüzbaşıda kesin bir bilgi yoktu. Geceyi Eskişehir'de geçirdiği biliniyordu. Herhalde Eskişehir'deki havacıların gözetimi altında olmalıydı. Ama o konuda somut bir açıklama henüz oraya da ulaşmamıştı. Binbaşı yüzbaşının anlattıklarını dinledikten sonra benim ordu donatım okulunun civarına giden araç var mı diye sormaya gitti. Ben binbaşıyı beklerken oradaki subaylarla biraz daha konuştum. Anlattıklarından edindiğim izlenim şuydu. Sabah saat 3'te başlayan hareket 5-6 saat içinde ilk günkü hedeflerine büyük ölçüde ulaşmıştı. Fakat belli ki kendi iç yapısını tamamlayamamıştı. Şu anlaşılıyordu. Hareketin başındakilerin büyük şehirlerdeki önemli merkezleri ele geçirip radyodan ilk açıklamaları yaptıktan sonraki işlerini belirleyen ayrıntılı bir planları yoktu. Mesela harp okulu Ankara'da bir süre muhafaza altında tutulmasına karar verilen kimselerin getirileceği yer olacaktı. Bu kararlaştırılmıştı. Fakat oraya kimlerin getirileceğine de getirilenlerin binanın neresine yerleştirileceğine de karar verilmemişti. Onlara geçici olarak ayrılan yerlerin sık sık değiştiği bahçeye yansıyan haberlerden de belli oluyordu. Herhalde birçok şey göç yolda düzelir hesabına bırakılmıştı. Bu dağınıklığın başka birçok örneği daha sonra ortaya çıkacaktı. Harekete aktif olarak katılan askerlerin de anılarında bizzat anlatacağı gerçek şuydu. Müdahalenin sonucunda ülkenin yönetimini üstlenen örgütün kaç kişi olacağı ve kimlerden oluşacağı da belirlenmemişti. Zaten gene sonradan öğrenilecekti. Müdahaleyi yapan örgüte tek bir örgüt demek de güçtü. Evvelden ayrı ayrı gruplar içinde örgütlenen subaylar sonradan ittifak ederek bir araya gelmişlerdi. Bir araya gelirken de birçok konu üzerinde karara varmak bir yana, eline boyuna konuşma imkanını bile bulamamışlardı. Yasaklar, müsaadeler, ricalar. Bu anlattıklarım 27 Mayıs 1960 sabahının ilk saatlerinde evde, sokakta ve harp okulunda gördüklerimin özeti. Bu özete girmeyenleri de yeri geldikçe anlatacağım. Harp okulundan sonra binbaşının katkısıyla bir araç buldum. Ulus'a kadar gittim. Oradan ötesi için otostop denemesi yaptım ve başarılı oldum. Yollardan sadece askeri araçlar geçiyordu. Yolda elini kaldıran bir subay görünce duruyorlardı. Bizim okulun yakınından geçen bir araba buldum, hedefime ulaştım. Okulda herkes heyecanlıydı. Tanıdığım subaylar mesleğimin gazetecilik olduğunu düşünerek beni bir şeyler biliyor sandılar. Etrafıma toplandılar. Yollarda ve harp okulunda görüp işittiklerimi anlattım. Onları da ilgiyle dinlediler. Tabii okuldaki subayların da ben yollardayken radyodan işittikleri bilgiler vardı. Bana özetlediler, ben de onları ilgiyle dinledim. Sonra okulun içindeki çay içilen yere gittik. Oradaki bir radyo açıktı. Onların daha önce dinlediği tebliğlerin sık sık tekrarlanan metinlerini ben de dinledim. O metinleri artık spikerler okuyordu. Bir numaralı tebliğ, iki numaralı tebliğ diye okunan ilk tebliğler sokağa çıkma yasağı sırasında günlük hayatın düzenlenmesiyle ilgiliydi. Onların da bu kitabı yazarken metinlerine baktım, örnekler vereyim. Bir müsaade. Yasak sırasında fırın işçileri fırınlara gidip çalışabilecekler. Ama bunun için müessese sahiplerinin mahalli gardizon kumandanlarına müracaat ederek sokağa çıkma müsaade kartı almaları gerekecek. Bir talimat. Fırınların un ihtiyacını karşılayan fabrikaların sahipleri ve işçileri de aynı koşullar altında müsaade kartı alacak ve fırınlara un yetiştirme işini aksatmayacak. Bir yasaklama. Silahlı kuvvetlerin işlettiği telsizler dışındaki tüm telsizlerin faaliyeti, polisinkiler dahil derhal durdurulacak. Devlette telsiz kullanımı sadece askerin yetkisinde kalacak. Bir rica. Vatandaşların mücbir sebepler dışında mahalli ve şehirler arası telefonlarla konuşmamaları rica olunur. Gerekçesi hatlar fazla yüklenmesin, iletişim aksamasın. Bütün bu tebliğler radyoda okunurken altlarındaki imza da okunuyordu. İmza şöyleydi: Milli Birlik Komite Başkanı. Fakat o komite başkanının ismi belli değildi. Komite ve Başkanı. İlk beş tebliğ o isimsiz imza ile okundu. Altı numaralı tebliğin hem konusu ve üslubu değişikti hem de imzası. Bunun da yeniden baktığım metnini burada aynen yayınlayayım. Şöyleydi. Altı numaralı tebliğ. 1. Türk ordusu bir kere daha tarihi bir vazife karşısında bulunuyor. Bu vazife dahilde memleketi buhran ve felakete sürüklemek isteyen hırslı politikacıların elinden kurtarmaktır. 2. Devletin bütün idaresini, bütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emir ve kumandasını deruhte ettim, yani üstlendim. Arkadaşlarımdan ve vatandaşlarımdan yardım ve müzaheretlerini, yani desteklerini beklerim. Milli Birlik Komite Başkanı, Orgeneral Cemal Gürsel. Böylece o saate kadar siviller gibi askerlerin de çoğunun birbirine sorduğu sorunun cevabı ortaya çıkmıştı. Dikkat dikkatli bildiriyi ilk okuyan subayın Albay Alparslan Türkeş olduğu kulaktan kulağa yayılmış, bizim okulda da duyulmuştu. Ama daha sonra spikerler tarafından okunan tebliğlerin altındaki Milli Birlik Komitesi Başkanı'nın kim olduğunu kimse bilmiyordu. Komite başkanı o ilk sesin sahibi Albay Alparslan Türkeş olabilir miydi? Birçok subaya göre onun olmaması gerekirdi. O görev için herkes bir general adı bekliyordu. O general nihayet ortaya çıkmıştı. Cemal Gürsel'in adının ordu donatımındaki subaylar üzerindeki etkisi çok olumlu oldu. Sonradan örneklerini ben de görecektim. Haberi olumlu karşılayanlar ordu donatımındaki subaylardan ibaret değildi. Komite başkanının Gürsel olduğunun açıklanması silahlı kuvvetlerde görevli olanların çok büyük bir kısmında aynı etkiyi yapmıştı. Çünkü Gürsel ordudaki en popüler komutanlardan biriydi. Babacan tavırlıydı. Gıyabında Cemal Aga diye anılırdı. Gürsel kara kuvvetleri komutanıyken Mayıs başında emekliliğini istemişti. Emekliliği bir ay sonra başlayacaktı. O vakte kadar görevinden izinli olarak ayrılmıştı. Ailesiyle birlikte İzmir'e gitmişti. Oraya yerleşecekti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı yeni komutanın atanmasına kadar vekaletle idare ediliyordu. Gürsel'in komutanlıktan ayrılması memleketin gidişatı hakkında duyduğu kaygıların sonucu olarak yorumlanmıştı. Fakat Gürsel ihtilal işine aktif olarak karışmamıştı. Sonradan öğrenilecekti. İhtilal komitesi başkanlığını kabul etmesi de kolay olmamıştı. General ve Albay. Evet, Gürsel'le birlikte artık adları bilinen ihtilalcilerin sayısı iki olmuştu. Biri general, ikincisi albay. Milli Birlik Komitesi'nin öteki üyelerinin adları bilinmiyordu. Gürsel gibi Türkeş de ünlü bir isimdi. Hatta ünlü oluşu Gürsel'den de önceydi. 1944 yılındaki ırkçılık turancılık davasında uzun süre tutuklu kalmıştı. Davanın sanıklarından bir kısmının soruşturma aşamalarında işkenceye maruz kaldıkları iddia edilmişti. Türkeş de onlardan biriydi. Çektiği eziyeti daha sonraları başka vesilelerle gazetelere yansıtmıştı. O yüzden o zamanki Cumhurbaşkanı İnönü ile ve CHP'nin iktidar dönemiyle ilgili düşünceleri hiç olumlu değildi. Ama o zamanki milliyetçi grupların tanıyıp saydığı bir subaydı. Bakınız, bir dönem bir çocuk. Bu başlangıç güneyimizdeki iki ülkede yapılan ihtilallerin liderlik şemasına uygundu. Başta bir general, hemen arkasında bir albay. 1952'de Mısır'daki ihtilalin başlangıcında durum öyleydi. Başta General Muhammed Necip vardı. İkinci adam Albay Cemal Abdülnasır'dı. Ama bir iki yıl sonra durum değişmiş. General Necip emekli edilmiş, Albay Nasır onun yerine geçmişti. 1958'de Irak'taki ihtilalin ilk yönetim kadrosu aynı şekildeydi. Başta General Abdülkerim Kasım vardı. İkinci adam Albay Abdüsselam Arif'ti. Irak'taki durumun ilk sahnesinde durum Mısır'dakinin tersine olacaktı. General Kasım yerinde kalacak, Albay Arif kızağa çekilecekti. Irak'taki ikinci perde daha sonraları açılacaktı. 1963'te Albay Arif Kasım'ı devirecek, o arada onu öldürecek ve onun yerine devlet başkanlığına geçecekti. Bunlara benzer ihtimaller o sabahtan itibaren Türkiye'de de bazı kimselerin aklından geçmeye başlamıştı. Hele benim aklımdan geçmeye herhalde çok kimseden daha önce başlamıştı. Çünkü gazeteci olarak o iki ihtilal ülkesine de gitmiştim. Mısır'a da, Irak'a da. O iki ülkede olan bitenleri yakından izlemeyi sürdürüyordum. Bunu da daha sonraki bölümlerde anlatacağım. Bizde de acaba öyle şeyler olur mu? Soru mantıksız değildi. İhtilalden 5,5 ay sonraki 13 Kasım tasfiyesiyle bir başka şekilde kendini gösterecekti. Ama tabii 27 Mayıs 1960 Cuma gününün sabah vakitlerinde üzerinde düşünmek için ondan çok daha öncelikli sorular vardı. Menderes'le ilgili tebliğ. Sorulardan biri ihtilalcilerin ülkedeki duruma ne ölçüde hakim olabildikleriydi. İhtilal Türkeş'in sesiyle ilk ilan edildiği sırada kabineye mensup şahsiyetlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sığınmalarını rica ediyoruz denilmişti. Ama bu çağrının sonuçları hakkında bir bilgi verilmemişti. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Çankaya'da direniş gösterdiği yolunda subaylar arasında dolaşan haberlerden sonra Bayar'ın direnişinin sona erdiği ve harp okulunda muhafaza altına alındığı öğrenilmişti. Bunu belirtmiştim. Ama o sırada Eskişehir'de bulunan Başbakan Menderes'in durumu ne olmuştu o henüz belli değildi. Ne olduğu benim Ordu Donatım Okulu'nda bulunduğum sırada radyodan yayınlanan yeni bir tebliğ ile açıklandı. 8 numaralı tebliğ. Başvekili Adnan Menderes ve Maliye Vekili Hasan Polatkan da Kütahya yolunda yakalanarak Ankara'ya getirilmiş ve diğer hükümet erkanı gibi muhafaza altına alınmıştır. Tebliğ olunur. Milli Birlik Komite Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel. Komutanla görüşme. Okulda subay arkadaşlarla görüşürken bir haber geldi. Okul komutanı beni çağırıyormuş. Orada olduğumu haber almış, makam odasında bekliyormuş. Önce endişe ettim. Okul komutanı denilince aklıma önce hakkımdaki ihbarlar ve incelemeler geliyordu. Kendisiyle yüz yüze hiç konuşmamıştım. Buna zaten rütbem de müsait değildi. Ama son gözaltına alınışım dahil komutanlıkta bıraktığım izlenimin pek iyi olmadığını biliyordum. Acaba benimle onlarla ilgili olarak mı konuşacaktı? Gittim makam odasına çıktım. Komutan beni güler yüzle karşıladı. O sabahki maceramı okulda görüştüğüm subay arkadaşlardan öğrenmişti. Harp okulundaymışsın dedi. Nasıl orada durum? Subay arkadaşlarıma anlattıklarımı anlattım. Benim hatırımı sordu. Artık terhisin geliyor. Ne yapacaksın? Herhalde gene gazetende devam edeceksin. Evet komutanım dedim. Hayırlı olsun dedi. Artık her gün gelmeme gerek olmadığını, dışarıda işlerim varsa onları halledebileceğimi, eğer bir sorunum olursa kendisine gelebileceğimi söyledi. Bu sözler tabii benim için çok olumlu bir sürprizdi. Komutan ne hakkımdaki ihbarlardan söz etmişti, ne gözaltına alınmış olmamdan. Bu da herhalde o işlerden artık aklanmış olduğum anlamına geliyordu. Ayrıca izinli olduğum günler gibi olmadığım günlerde de izin kullanabilmemin yolunu açıyordu. Teşekkür ettim, yanından ayrıldım. Aşağıda subay arkadaşlarla biraz daha sohbet ettikten sonra komutandan aldığım müsaadeyi kullandım. Okulun şehre giden bir aracına bindim. Araç Çankaya'ya kadar gidiyordu. Kızılay'da indim. Gazeteciler arasında. Sokağa çıkma yasağı devam ediyordu. Ama apartmanların önlerine taşan insanların yayılma alanı hayli genişlemişti. Kızılay'da Karanfil Sokağı'nın girişinde Milliyet'in Ankara bürosu vardı. Temsilcisi İlhami Soysal'dı. Oraya uğradım. O sırada Milliyet muhabiri olan genç ve ünlü gazeteci Mete Akyol da oradaydı. Milliyet'ten diğer arkadaşlar da beni asker kıyafetinde görünce silahlı kuvvetlerin temsilcisi gibi karşıladılar. Sabahtan beri görüp işittiklerimden başka bir şeyler bilmiyordum ama milliyetçiler de onları ordu donatımdaki bizim subaylar gibi anlattırdılar. Tabii Soysal da çalışma arkadaşları da evlerinden oraya asker müsaadesiyle gelmişler. Mete Akyol'un başından şöyle bir olay geçmiş. Tam Doğan civarındaki evinden çıkıp Kızılay'a doğru hızla yürüyormuş. Kızılay tarafından gelen bir tank ona yaklaşıp durmuş. İçinden çıkan subay ona "Nereye gidiyorsun?" diye sormuş. Mete, "Ben gazeteciyim, Milliyet bürosundanım" diye anlatmaya çalışınca subay ona "Anlatma, buraya gel" demiş. Bir soru sormuş. "İsmet Paşa'nın evini biliyor musun?" Mete onu biliyor tabii. Mebus evlerinde de aynı mahallede oturuyorlar. Tarif etmiş ama subay onu tanka alıp kendisini oraya götürmesini istemiş. Meğer görevi paşanın evini koruma altına almakmış. İhtilalciler ellerindeki az sayıdaki tanktan birkaçını Cumhurbaşkanlığı köşkü, meclis, başbakanlık gibi yerlere, birini de İsmet Paşa'nın evine ayırmış. Mete Akyol o fırsatı kaçırır mı? O subayla birlikte İsmet Paşa'nın evine gidince kapıyı çalmış, içeriye kabul edilmiş. Paşa'yla görüşmüş. Onun da ihtilali sabahleyin duyduğunu, mahalleden ziyaretçilerin geldiğini, damadı Metin Toker'in orada olduğunu ve benzeri haberleri öğrenmiş. Gazeteye gelmiş, bunları İstanbul'a telefonla geçmeye çalışıyor. Aynı sokakta Milliyet'in bürosunun karşısındaki apartman tipindeki bina CHP Genel Merkezi'ydi. Oranın üst katında bir araştırma bürosu vardı. Doğan Avcıoğlu ve Coşkun Kırca o büronun uzmanlarıydı. O sırada siyasal bilgilerde okuyan Hikmet Çetin de CHP Gençlik Kolları Merkez Kurulu'nun genel sekreteriydi. O da büro çalışmalarına katkıda bulunuyordu. İlhami daha önce görüşmüş. Doğan Avcıoğlu ile Hikmet Çetin oradalarmış. Avcıoğlu gece nöbetçisiymiş. O sırada partide geceleri nöbet tutuluyordu. Örgütten gelen telefonlara cevap veriliyordu. Ülkenin çeşitli yerlerindeki olaylarla ilgili bilgiler not ediliyordu. Bir de ortalıkta dolaşan rivayetler vardı. Partide ya tahkikat encümeni ya da sıkı yönetim arama yapabilir deniliyordu. O ihtimale karşı da hazır olmak istenilmişti. Hikmet Çetin nöbetçi değilmiş ama sokağa çıkma yasağı saatini kaçırmış. O gece de orada kalmış. İlhami ile beraber CHP binasına geçip onlarla biraz oturduk. Onlar da durumu sabaha karşı fark etmişler. Önce Hikmet Çetin uyanmış, binanın Kızılay yönündeki pencerelerinden bakınca bir askeri birliğin hareket halinde olduğunu görmüş. Doğan Avcıoğlu'nu uyandırmış. Herhalde sıkı yönetimin rutin bir faaliyetidir deyip yeniden uyuyacaklarmış ki radyoyu açmak akıllarına gelmiş. Olayı Türkeş'in sesinden öğrenmişler. Çetin ve Doğan'la konuşurken şu aklıma geldi. Sokağa çıkma yasağı yüzünden şehrin bir yerinden öteki yerine gitmek için askeri araç bulmam gerekiyordu. Ama yollarda bir iki örneğini görmüştüm. Bazı subaylar gidecekleri yere sivil araç kullanarak gidiyorlardı. Bende sivil araç yoktu ama Doğan Avcıoğlu'nda vardı. Doğan onu kendi sivil olduğu için tek başına kullanamazdı. Ama ben o aracın içinde olursam aracı kullanan şoför olarak kendi aracını kullanamaz mıydı? Herhalde kullanabilirdi. İhtilal gününün kuralları o kadar ayrıntılı şekilde belirlenmemişti. Mantık onu gerektirirdi. Tüm subaylar o gün görevli sayılıyordu. Bir yerden başka bir yere gideceklerse ve benim gibi kendi sivil arabaları yoksa ama arkadaşlarının varsa onları arkadaşları arabalarını alıp götürebilmeliydi. Yani Doğan kendi arabasına binse, ben subay elbisem ve şapkamla yanındaki yere otursam istediğimiz yere gidebilirdik. Kimse bizim yolumuzu kesmezdi. Bu tezimi Doğan Avcıoğlu'na söyledim, onun da aklına yattı. Belli ki dışarısını o da merak ediyordu. Bunu denemeye karar verdik, binadan çıktık. Arabası zaten hemen oradaydı. Bindik, yola çıktık. Ankara'nın merkezi yerlerinde bir tur yaptık. Yollarda görevli olarak bulunan askerler bizim yolumuzu kesmek bir yana, şoförün yanında beni görünce selam veriyorlardı. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 38.